Şiir Gemisi.
Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gülüm, gözlerinin yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir, tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Yine gemimizin güvertesinden sizleri şiirlerle selamlıyoruz. Feray Uz ve Bile Dayaman birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikte olacağım yaklaşık 30 dakika boyunca. Geçen hafta bir virgül koymuştuk Nazım Hikmet'in hayatıyla ve sonrasında demiştik ki sizlere Nazım Hikmet'i ne kadar anlatsak, şiirlerini ne kadar okusak da biz programlara sığdıramayız. Bugün de ceviz ağacıyla kendi sesinden yorumladığı kendi şiiriyle selamladık sizleri sevgili dinleyenlerimiz Şiir Gemisi'nde. Evet, bugün şiirdeki tavrı, dili üzerine konuşacağız Bile Dayaman'da. Kendileri bize geçen hafta bahsetmişti. Demişti ki hece veznini benimsemişti, evet. Ama sonrasında bu tabii çok evrildi, çok değişti. Buradan başlayalım, evet. İsterseniz.
Öncelikle herkese esenlikler dileyerek başlıyorum. Şair olan dedesinden Nazım, babasından ise Hikmet ismini alıp birleştirerek kendine bir şair kimliği oluşturan Nazım Hikmet, erken yaşlarda takdir gören bir şairlik yeteneğine sahip. Bunu biz nereden anlıyoruz? Kendisi için ve hatta Türk şiiri için dönüm noktası olarak kabul ettiğimiz Yahya Kemal ile olan tanışmasından anlıyoruz. Yahya Kemal, Mektebi Bahriye-i Şahane'de Nazım'ın tarih hocası olmasıyla yollarının kesiştiğini geçen programda söylemiştik. Burada artık biraz daha şiire dönük, şiire yönelik ne gibi izler ortaya çıkmış, ne gibi gelişmeler yaşanmış, onlardan bahsetmek istiyorum. Yahya Kemal, Nazım Hikmet'teki şiir yeteneğini keşfettikten sonra ona bazı tavsiyelerde bulunuyor. Geçen programda bahsettiğimiz üzere, örneğin İlk şiiri Nazım Hikmet'in Hala Servilerde Ağlıyorlar mı isimli şiiri, Yahya Kemal bu yeteneği gördüğü için yeni mecmuada yayınlanmasına ön ayak oluyor.
Hatta siz şey söylemiştiniz değil mi? Üzerinde oynamalar yapmıştı.
Doğrudur.
Beğenmişti, evet. Ama bir yön vermeye çalışmıştı
ama
diye.
Ama üzerinde düzeltmeler de yapıyor o şiirin.
Ve sonra yayınlanıyor bunu, herhalde.
Sonra yayınlanıyor. Bundan önce Nazım Hikmet'in bir kediye şiir yazdığını görüyor.
Öyle mi?
Diyor ki Yahya Kemal, sen diyor bu uyuz hayvanı yazdığın yazıdaki gibi görüyorsan sana diyecek bir şeyim yok. Durma, çalış, yolun açık olsun diyor.
Çok güzel.
Bunun üzerine ilk yazdığı şiiri yeni mecmuada yayınlatmak için yardımcı oluyor.
Hadi o zaman ben bir Hala Servilerde Ağlıyorlar mı'yı okuyayım dinleyenlerimiz için. En azından hani dinleyenlerimiz de bu şiir yazma sürecinin nasıl bir şekle girdiğini okuyacağımız, paylaşacağımız şiirlerle, ki Ceviz Ağacı'nı dinlediniz zaten başta, görmüş olurlar.
Bir inilti duydum serviliklerde. Dedim, burada da ağlayan var mı? Yoksa tek başına bu kuytu yerde eski bir sevgiyi anan rüzgar mı? Gözlere inerken siyah örtüler, umardım ki artık ölenler güler. Yoksa hayatında sevmiş ölüler hala servilerde ağlıyorlar mı?
Evet, bu şiirde sizin tam da söylemiş olduğunuz gibi hece vezniyle bir başlangıç görüyoruz değil mi?
Evet, 6+5 koşma şeklinde yazılmış bizim klasik tarzımızın bir yansıması. Klasik bir hece şiiri. Yahya Kemal zaten zannediyorum ki bundan etkilenmiş olsa gerek Nazım Hikmet'e bazı telkin ve tavsiyelerde bulunmuş. Ona ön ayak olmak istemiş. Hı hı. Tabii işin bir de görünmeyen kısmı var.
O nedir?
Bunu da siz zannediyorum iki program önce bahsetmiştiniz. Yahya Kemal bahsinde geçmişti bu anekdot. Tabii Yahya Kemal'in Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım ile olan muhabbeti ve münasebeti sebebiyle Nazım Hikmet Yahya Kemal'i ömrünün bir kısmında fazlaca görmüştür. Yahya Kemal Beyatlı, Celile Hanım'a duyduğu muhabbet vesilesiyle ve Nazım'ın dedesini aileyi tanıması vesilesiyle eve çok sık gidip gelir olmuş. Nazım'a sana şiir dersleri vereyim, bu konuda kendini geliştirmen için sana yardımcı olayım diyerek sık sık dediğim gibi Celile Hanım'ın evine gider gelir olmuştur.
Bu bana şu sözü hatırlattı galiba, cebine koymuş olduğu notta hocam olarak geldiğiniz
evet.
bu evden babam olarak ayrılmayınız
evet.
diye bir uyarıdan sonra o ilişki herhalde akamete mi uğradı?
Evet, evet. Kesinlikle öyle olmuş. Bu gerçek bir bilgi bu arada. Hani bu
Tabii.
şimdi bu tip edebiyat tarihinde bu tip konulara rastladığımızda genelde iş dedikoduya dönüşür.
Hı hı.
Fakat bunlar biz dedikodu değil de bunları güzel anılar bizim için okuyucuyu, meraklı Türk okuyucusunu, Türk şiir okuyucusunu yüzünde tebessüm oluşturan güzel anılar olarak
Doğru.
kalsın isteriz.
Şimdi dedikodu deyince aklıma Orhan Veli Kanık'ın dedikodusu geldi. Levent Yüksel'in sesinden hatırladınız
evet.
mı şarkıyı?
Evet.
dedikodu. Evet. Peki bu dildeki gelişim nasıl, başka kimlerden, nelerden etkilenerek oluyor?
Şimdi Nazım Hikmet 1897'de ve 1905 yılları arasında, bunu da daha önceki programlarda işledik, anlattık. Hı hı. Milli edebiyat dönemi içerisindeki akımdan etkileniyor. Çünkü milli mücadele dönemine denk geliyor. Ergenliği, hı. gençliği ve milli mücadeleyi savunan direniş temalı şiirler hı hı. yayımlıyor. Biçim olarak %100 olmasa bile içerik olarak, tema olarak o dönemin atmosferinden etkilenmiş.
Evet.
Milli edebiyat akımının temalarından, hı. içeriklerinden etkilenmiş.
Hı hı.
Fakat daha sonrasında bir de şöyle bir ayrıntı var. Anadolu'yu yakından görmesi, Anadolu insanının çilesini, sefaletini bizzat gözlemlemesi toplumcu gerçekçi kimliğini oluşturuyor Nazım Hikmet'in.
Aslında bu geçen hafta okuduğumuz Kadınlarımız şiiriyle ilgili bir şey.
O çok güzel bir
değil,
yansımasıdır.
Değil mi?
Çok güzel bir yansımasıdır. Evet. Hani o şiir heceyle yazılmamıştır ama o dönem heceyle yazılan ve aynı konuyu, aynı temayı anlatan şiirlerden farksızdır.
Doğru.
Devam edecek olursak, bu gerçekçi tablo Nazım'ın sanatını etkiliyor. Hatta Ersin Özarslan, edebiyatçı, bu süreci masal çağından destan çağına geçiş olarak tanımlıyor Nazım Hikmet için. Güzel bir benzetme, yerinde bir benzetme olarak görüyorum. Çünkü o çağı yaşayan bir çocuğun karalamaları, şiirleri illaki böyle olacaktı.
Tabii.
İllaki yaşadığı çağın
etkisinde
gereklerini
kalacaktı,
etkisinde
değil mi?
Kalacaktı, yaşadığı toplumun bazı sorunlarını dile getirecekti. Ki burada Nazım Hikmet'in daha önce de sözünü etmiştim. Gerçek şairin kim olduğuna dair bir tanımı var.
Hı.
Aslında şiire başladığı yıllardan hayatının sonuna kadar da bu alışkanlığı devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Bu alışkanlık ne? O da şu. Diyor ki gerçek şair kendi aşkı, kendi mutluluğu ve acısıyla uğraşmaz. Onun şiirlerinde halkının nabzı atmalıdır diyor. Ve biz Nazım'ın ilk şiirlerinden son şiirlerine kadar halk temasını yoğun bir biçimde görüyoruz. Yani toplumsal şiirleri aşk, neredeyse aşk şiirlerinden fazladır diyebiliriz.
Hı hı.
Şimdi ilk şiirlerinde, ilk dönem şiirlerinde kafiye, redif gibi bizim klasik unsurlarımızı kullanıyor. Fakat aynen uygulamıyor. Sadece onlardan istifade ediyor, yararlanıyor. Nazım Hikmet bunun dışında şiirlerini kayıt ve kuralları göz ardı ederek serbest biçimde yazmaya başlıyor. Serbest Nazım adı verilen bu şiir tarzını yıllar sonra Orhan Veli ve arkadaşlarında bulacak. birinci yeni dediğimiz garip akımında. Onun serbest nazma geçmesinde ise en büyük pay özellikle Moskova'ya gittikten sonra Rus edebiyatını daha yakından tanımaya başladığı dönemde ünlü Rus fütürist Mayakovski etkisidir. Burada Mayakovski Nazım Hikmet için bir etkilenmeden ziyade bir esinlenme aracıdır. Kendi ifadesiyle Nazım Mayakovski için o her şeyden önce ferdiyetçidir, ben değilim der. Yani
daha toplumsalcı.
Nazım Hikmet şundan rahatsızdır. Bunu anılarında görürüz. 1940'larda Kemal Tahir'e cezaevinden yazdığı mektuplarda görürüz. 42'de, 45'te yazdığı mektuplardan. Der ki beni Mayakovski'ye çok benzetiyorlar. Daha doğrusu ona öykündüğümü söylüyorlar. Ondan biçimi aldığımı söylüyorlar. Ben tabii ki etkilendim. Ama ben ondan farklıyım diyor. Artık bunu her yerde dile getirme gereği duymuştur. Çünkü Mayakovski denilince bizim ülkemizde Nazım geliyor akla. Hani öncesi sonrasını akla getiriyor. Tıpkı Marlowe ve Shakespeare hikayesinde olduğu gibi. Hani Shakespeare Marlowe'dan etkilenerek ondan daha iyi bir şair, daha iyi bir yazar olmak için kendini gerçekleştirmiştir. Bizde de aynı şekilde nasıl bir Yahya Kemal Baki'yi okurken Verlaine'den, Fransız Baudelaire'den etkilendiyse Nazım Hikmet de Rus Mayakovski'den etkilenmiştir.
Evet.
Ve biçim olarak etkilendiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü fütürizm akımı bilindiği üzere biraz daha geleceğe yönük makine ve insan bilincini esas alan ve o çok sesli şiir dediğimiz şiirin ilk ayaklarıdır aslında. Dolayısıyla ona göre asıl olan şekil değil içeriktir.
Evet.
Nazım'a göre.
Evet.
Ve şekli de içerik belirlemelidir. Bu nedenle uzun yıllar kullandığı heceden vazgeçiyor işte.
Araya bir şiir bence koyalım ama sanki sizin sesinizden ve hani Nazım'ın dediniz ya fütürist yaklaşımının yine yansıması olabileceğini düşündüğümüz bir şiir olabilir mi Bahri Hazar?
Muhakkak. Çok yerinde olur hatta.
Ve bu şiiri de, Nazım kendisi nasıl okur? Önce onu bir anlatalım
Nazım
isterseniz.
Nazım kendisi şöyle okur. Şimdi Bahri Hazar bilindiği üzere bahr deniz demek. Hazar Hazar denizi. Hazar denizinde bir kayığın dalgalar arasında nasıl hızlanıp ve yavaşlayıp seyahat ettiğini bir şiir ancak bu kadar anlatabilir. Kendisi de o kayığın seslerini vererek o gecenin o denizin seslerini vererek okur. Onun kadar olmasa da ben de seslendirmeye çalışayım müsaadenizle.
Dinliyoruz.
Ufuklardan ufuklara ordu ordu köpüklü mor dalgalar koşuyordu. Hazar rüzgarların dilini konuşuyor balam, konuşup coşuyordu. Kim demiş çört vazmi, Hazar ölü bir göle benzer, uçsuz bucaksız başıboş tuzlu bir sudur Hazar. Hazer'de dost gezer, ey düşman gezer. Dalga bir dağdır, kayık bir geyik. Dalga bir kuyu, kayık bir kova. Çıkıyor kayık, iniyor kayık. Devrilen bir atın sırtından inip şahlanan bir ata biniyor kayık. Ve kayıkçı Türkmenistanlı bir Buda heykeli gibi dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş. Fakat sanma ki Hazer'in karşısında el pençe divan durmuş. O bir Buda heykelinin taştan sükunu gibi kendinden emin, dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş. Bakmıyor kayığa sarılan sulara, bakmıyor çatlayıp yarılan sulara, çıkıyor kayık, iniyor kayık, devrilen bir atın sırtından inip şahlanan bir ata biniyor kayık. Yaman esiyor be Karayel Yaman, sakın özünü Hazer'in siilesinden aman, aman oyun oynamasın sana rüzgar. Aldırma anam ne çıkar? Ne çıkar kudurtsun Karayel suları, Hazer'de doğanın Hazer'dir mezarı. Çıkıyor kayık, iniyor kayık, çıkıyor ka, iniyor ka, çık, in, çık.
Çok güzel. Gerçekten onun sesi bir anda kulaklarıma geldi sizi dinlerken.
Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anladınız değil
çok,
mi?
Çok, çok.
Muhakkak dinleyenlerimiz de daha iyi anlamıştır. İşte ritmi bir şiirde oluşturmanın en güzel biçimi bu şekilde kullanarak oluşturmanın en güzel örneklerinden biridir bu şiir.
Evet, evet.
Bu şekilde okunduğunda daha iyi anlaşılıyor çünkü.
Siz demiştiniz ki Yahya Kemal'le ilgili anısından bahsetmiştiniz.
Evet.
Etkilendiğini, Yahya Kemal'in onu beğendiğini. Kaldı ki sonrasında biraz kırgın olsa da Yahya Kemal'e Nazım Hikmet'in ilk yıllarındaki şairliğinde onu hep destekledi. Ve yine sadece Yahya Kemal değil, diğer çok büyük şairler de destekledi değil
muhakkak,
mi?
Muhakkak, muhakkak, kesinlikle. Örneğin Peyami Safa, Ahmet Haşim, dönemin otoriteleri Nazım Hikmet'in şairliğini kabul ediyorlar. Fakat daha sonra tabii ki bazı fikir ayrılıklarından dolayı bu övgü yerini eleştiriye, yergiye bırakıyor daha sonraları. Nazım Hikmet sürekli değişimin şairidir dersek yanlış bir cümle kurmuş olmayız.
Hangi konuda değişim mesela?
Her konuda neredeyse, hem şiir konusunda, hem sanata yaklaşımı konusunda, hem de kendi hayatı konusunda. Sürekli yer değiştirmiş bir şairdir. Seyahat etmiş, yer değiştirmiş. Şiirde
özgür olmuş, özgür makus olmuş. Yatmış.
Evet, dediğiniz gibi yeri gelmiş özgürlüğün tadını çıkarmış, yeri gelmiş esaretin bedelini ödemiş. Ve hayatının her döneminde bu değişimi bir kinetik enerjiye dönüştürmeye çalışmış, bir üretim mekanizmasına dönüştürmeye çalışmış bir şairden bahsediyoruz.
Çok güzel.
Aynı zamanda çelişkilerin şairidir. Çelişkilerin şairi olmak demek bence bu kadar üretimin sebebi olarak tanımlanabilir. Çünkü çelişki her konuda olmasa da çoğu konuda çelişki sahibi olmak demek birden fazla üretim yapma imkanı verir insana. Dolayısıyla tabii biz buraya hem benimsediği materyalist felsefenin sürekli evrenin içinde değişim içinde olması anlayışına da uygun bir tavır olarak görmeliyiz bunu. Ve onunla özdeşleşmiş olan bir diğer konu da girişte bahsettiğimiz üzere memleket hasreti.
Tam memleket hasreti ve onunla özdeşleşmiş olan dediğinizde biz şimdi mavi gözlü dev dersek nasıl aklınıza Nazım Hikmet gelmez
evet.
ki? Değil mi? Onunla özdeşleşmiş olan
muhakkak.
Bir şiir. Hadi o zaman bir de mavi gözlü devi yorumlayalım dinleyenlerimiz için. Mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi, bahçesinde Ebru'lu hanım ile açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin, yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını, bahçesinde Ebru'lu hanım ile açan evin. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata acıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda bahçesinde Ebru'lu hanım ile açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevgilere mezar bile olamaz bahçesinde Ebru'lu hanım ile açan ev. Memleketten bahsediyorduk değil mi?
Evet.
Memleket hasreti, memleket sevgisi, vatan sevgisi, yurt sevgisi.
Bunu şiirlerinde de açık bir şekilde görmek mümkün. Örneğin memleketim, memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin orayışı, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, şile bezindendi dediği dizelerinde yoğun olarak hissediliyor. Dilerseniz bir de Nazım Hikmet'in şiir tarifi nasıl, şiir anlayışı tam olarak ne? Buna dair bir anekdot vermek isterim.
Evet.
Yine 1942'de Kemal Tahir'e Malatya cezaevinden yazdığı mektupta bu ifadelere rastlıyoruz. Diyor ki o, orta kıratta hikayeci hatta romancı olabilir. Yani orta seviyede hikayeci ve romancı olabilir. Ama şair ya şairdir ya da değildir. Bu işin aletin mahiyeti icabı ortası yoktur diyor özet olarak.
Bunda ara
bu
yok.
İşin ortası
İyi
yoktur.
Olmak durumundasın.
Bir insan ya şairdir
şairsin.
Ya da değildir.
İyi şair,
o yüzden
kötü şair olmaz.
İyi şair, kötü şair olmaz diyor. Şair tarifi böyle Nazım Hikmet'in. Şiir tarifi de şiir ona göre bir ritim aracıdır, bir ses aracıdır. O yüzden bunu zaten kullandığı biçimden anlıyoruz. Hani serbest nazımı tercih ettikten sonra eski şiire dair bilgisi olsa dahi yeni şiiri kurarken kendi özgürlüğünü inşa ettiğini görüyoruz. Çünkü ondaki biçim evet Mayakovski'den etkilenmiştir, evet başka şairlerden etkilenmiştir ama kendi kurduğu biçim, o kendi sesli şiiri, o makine sesli şiiri kendine has bir ses oluşturduğu için onu ayrıcalıklı kılıyor işte.
Çok.
İşte bunu başarmak da her şaire nasip olmuyor.
Evet. Ya şairdir ya değildir.
Doğrudur. Ki bu ritim konusuyla ilgili, ses konusuyla ilgili mesela şöyle bir şey anlatılır. Nazım Hikmet için bir Yahya Kemal hikayesi vardır. Birçok Yahya Kemal hikayesi vardır da. Güvertede bir akşam bir gemi güvertesindeyken Nazım Hikmet, Yahya Kemal'in geçmiş yaz şiirini mırıldanarak okuduğu söylenir mesela. Şimdi bu bir dedikodudur. Hani söylentidir ama aslında gerçeğe yakın bir söylenti. Çünkü ritim tutarak şiir okumak Nazım Hikmet'e yabancı bir eylem değil aslında. Çünkü o ritmin peşinde. O sesin, yüksek sesin peşinde olduğu için bu tip hikayeler çok anlatılır Nazım Hikmet'le ilgili.
Çok kıymetli değil mi o ahenk? Yani kelime ve aynı zamanda ritim uyumu.
Tabii ki de. Kesinlikle.
Sizin okumuş olduğunuz o şiirde vardı işte o değil mi?
Evet.
Hazer'de.
Hazer'i de öyle okuyor. Efendim başka şiirleri de öyle okuyor. Davet'i de çok güzel okuyor. Yani kendi şiirlerini gerçekten ben en çok Atilla İlhan'ı severim. Kendi şiirlerini okuyan şairler arasında. Nazım da gerçekten güzel okuyor kendi şiirlerini. En azından durakları ve sesin oluştuğu yerleri biliyor. Bu da büyük meziyettir aslında. Her şair kendi şiirinin seslerini tanımaz. Kendi duraklarının farkında değildir aslında.
Yazmıştır o sadece. Hissederek
evet.
Yazmıştır.
İşte şiir söylemeyle şiir yazmanın farkını da burada görürüz aslında. Araya musiki girdiği için. Şimdi biz her ne kadar Nazım Hikmet Yahya Kemal'e hayatının bir döneminde annesinden dolayı muhabbet duymayı bıraktı desek de dikkat ettiyseniz onun bilinçaltında, bilinçaltı şiirinde bir Yahya Kemal etkisi muhakkak var. Bunu da o musikiden çözmek çok kolaydır. Tabii bu arada sadece Yahya Kemal değil, dönemin edebiyat otoritesi olan Ahmet Haşim'den de etkilendiğini söylesek yanlış bir şey söylemiş olmayız.
Mutlaka, mutlaka. Evet, Nazım Hikmet'in edebiyatının oluşmasını sağlamış öğeler nedir diye soracak olsam bile dayaman. Evet, memleket hasreti dedik. Mopus'ta geçen zamanlar elbette onun edebiyatında çok önemli bir yere sahip. Başka hangi ögeler var?
İnsana özgü olan her şey Nazım Hikmet'in şiirine konu olmuştur. İnsana özgü olan her şey. Aşk, kadın, doğa sevgisi, yurt sevgisi. İnsana dair bütün özellikler, hasletler eskilerin tabiriyle Nazım'ın şiirlerine konu olmuştur.
Severmişim meğer geldi. Severmişim meğer de değil mi şiirin adı?
Evet. Evet.
Evet. Meğerse sevdiği o kadar çok şey varmış ki. İşte orada aslında görüyorsunuz değil mi tavrı? Dinleyenlerimiz bir hayli uzun bir şiir sevgili dinleyenlerimiz. Siz
evet.
de bunu çeşitli kanallardan bulup kendi sesiyle de dinleyebilirsiniz. Evet. Uzun bir şiir ama orada...
Çok güzel bir farkındalık şiiri.
Değil mi?
Evet. Çok güzel bir farkındalık şiiri.
Ve gördüğü her şey karı sevmek, havanın zifiri karanlık olduğunu sevmek... Bunların hepsi işte hayatın içinde olan her şeyi sevebilmek.
Sevmek için bir bahane aranmayacağını gösteren şiirlerden biridir o şiir. Dolayısıyla Nazım'ın birçok şiirinde buna rastlarız. O zorunluluk hissini ortadan kaldıran, mecburiyet hissini ortadan kaldıran, sevmek için ya da isyan etmek için ya da özlemek için, hasret duymak için herhangi bir sebebin olmaması, herhangi bir sebebe gerek duyulmaması... gerektiğini görüyoruz ki zaten hayatında da her alanda bunu tatbik etmiş. Ki
yaşamak
hayatında
güzel
bir
şey be kardeşim
evet.
diyebilmiş
evet.
değil mi sonunda?
Evet.
Her şeyin sonunda.
Benim de mesela 1920'de yayınladığı Biz ve Deniz şiiri vardır. Onu Faruk Nafize büyük biraderime ithafıyla yayınlar.
Öyle
ve,
mi?
Evet, şiir yayınlandığında 18 yaşında. Aralarında da bir 3-4 yaş var Faruk Nafiz'le Nazım Hikmet'in. O Biz ve Deniz şiirini işte Faruk Nafiz'e ithafını görmüştüm yıllar önce.
Evet.
Garipsemiştim yani şöyle garipsemiştim.
Biz ve Deniz.
Şimdi evet bir şekilde ismini duyduğumuz şairlerin o dönemde karşılaşmış olması, dost olması, hatta düşman olması. Bunlar gerçekten tarihi perspektif açısından bize şaşırtıcı geliyor ve kıymetli şeyler aslında. Hani diyoruz ki hem hayıflanıyoruz, aa işte şu isim şu ismi tanıyormuş, şu isim şu isimle ahbapmış, şu isim şu isimle akranmış diyoruz. Bunları bir bütün içerisinde, bir Türk şiirini de bir bütün içerisinde değerlendirmeye sevk ediyor bizi.
Evet. Bile de Yaman, yurt özlemi, barışa olan özlem, başka neler, aşk, umut.
Umutsuzluk, ölüm.
İnsana özgü olan her şey, evet, değil mi? Evet. Onun eserlerinde yer alıyor. Çok çok teşekkür ederiz
biz size. Ben teşekkür ediyorum.
İki programa sığdırmaya çalıştık Nazım Hikmet'i. En azından bilmeyeni yoktur ama bilenler de keyifle dinlemişlerdir onun hayatını. Evet. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Herkese esenlikler diliyorum. Saygı ve sevgilerimi gönderiyorum.
Ne güzel şey hatırlamak seni şiiriyle veda edeceğiz biz sizlere. Bileda Yaman ve Feray Uzun birlikte hazırlamış olduğu bu programda sevgili dinleyenlerimiz. Şiir gemisinde bugün güvertede Aslı Yıkılmaz da vardı teknik masada. Ve ben Yasemin Pamukçu bu güzel şiirle veda ediyorum sizlere. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinden, hapiste ve yaşım 40'ı geçmişken. Ne güzel şey hatırlamak seni. Bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin ve saçlarında vakur yumuşaklığı, canımın içi İstanbul toprağının. İçimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti. Parmakların ucunda kalan kokusu sardunya yaprağının, güneşli bir rahatlık ve etin daveti, kıpkızıl çizgilerle bölünmüş sıcak koyu bir karanlık. Ne güzel şey hatırlamak seni, yazmak sana dair, hapiste sırt üstü yatıp seni düşünmek, filanca gün falanca yerde söylediğin söz, kendisi değil edasındaki dünya. Ne güzel şey hatırlamak seni. Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük ve 3 metre kadar ince ipekle dokunmalıyım. Ve hemen fırlayarak yerimden, penceremde demirlere yapışarak, hürriyetin süt beyaz maviliğine sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinde, hapiste ve yaşım 40'ı geçmişken.
Şiir gemisi.